Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağa.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Asus Zenfone 2'yi inceleyeceğiz. 2 kişilik bir inceleme olacak. Bildiğiniz gibi incelemeleri kısaltmıştık ama Zenfone 2 ile ilgili bu 3. videomuz olduğu için.
Yani zaten inceleme kıvamında 2 tane video var.
Evet.
Bunda bari kişisel yorumlarımızı sen de kullandın, ben de kullandım. Yorumlarla birlikte bir inceleme yapmak daha
evet,
keyifli olur.
Eğer kısa videoları istiyorsanız da bundan önce çektiğimiz Zenfone 2 videolarına bakabilirsiniz. Aslında onlardan çok da farklı şeyler yok. Bunda daha geniş anlamda kullanıcı deneyimi, pil kapasitesi ve benzeri konularda duracağız. Ve de tabii ki rakipleriyle kıyaslamasını yapıp fiyatlarını değerlendireceğiz.
Aynen.
Bizim bundan önceki videolarımızda fiyatları bilmediğimiz için fiyatları değerlendiremiyorduk.
Aynen.
Şimdi ilk olarak her incelemede olduğu gibi aslında teknik özellikleri kısaca bir geçelim. Bir teknik özellik tablosunu burada görüntülemekte fayda var telefonların ilgili. Intel işlemcili, 4 GB bellekli, öne çıkan özellikleri bunlar aslında. 5.5 inç Full HD ekranlı bir telefonla karşı karşıya.
Esasında her şeyi söyledin bana, çok fazla bir şey bırakmadın. Bunun dışında söyleyebilecek belki en önemli figürlerden bir tanesi pil. 3000 mAh büyüklüğünde lityum iyon pilimiz var. Kamera tarafında arkada 13 megapiksel. Bu kamera aslında HTC'nin One Mate 9 ile de bir akrabalık ilişkisine sahip, onu anlatırız zaten. Önde 5 megapiksel çözünürlüğünde kameramız var. Ekranda Gorilla Glass 3 var. Telefon kalın bir telefon. 10.9 mm civarında bir kalınlığı var ve aynı zamanda da 170 gram ağırlığında.
Evet, hem kalın hem de ağır bir telefondan bahsediyoruz 5.5 inç sınıfına karşılaştırdığımızda. Kutu içeriğine bakalım. Kutu içeriği çünkü farklı bir telefon. Nesi farklı? Adaptörü farklı.
Evet, kutu içeriğinde aslında alışılagelmişin dışında çok fazla aksesuarımız yok. Kulaklık var. Kulak içi bir kulaklık bu. Ses kalitesi makul düzeyde diyebiliriz. Mucizeler yaratmıyor ama bu fiyat segmentindeki pek çok kulaklıkla kıyasladığımız zaman müzik dinlerken yolda seni mutlu eder, onu söyleyebilirim. Aynı zamanda kulaklığın pedleri var. Farklı kulak ölçüleri olsun, ergonomik olarak kendinize uygun olan pedi seçebiliyorsunuz. Kullanım kılavuzları var ama en önemli faktör elime tutmakta olduğum bu adaptör. Asus buna Boostmaster adını vermiş durumda. Esasında 2 amper gücünde bir adaptörümüz bu ama Zenfone 2'nin sahip olduğu hızlı şarj özelliğini destekleyebilen bir adaptör. 9 voltluk bir yapıya sahip. Asus diyor ki 40 dakika içerisinde %60'ını şarj edebiliyorsun telefonun toplam pilini. Şimdi 3000 mAh büyüklüğünde pilimiz var. Yani küçük de bir pil değil. Dolayısıyla örneğin bir Galaxy S6 ya da G4 ile kıyasladığın zaman doldurması da daha zor. Daha uzun süre gerektiren bir pil ama ben şu ana kadar Quick Charge 2.0 destekli telefonlarla yaptığım testlerle kıyasladığımda sözümde duran, en azından benim gördüğüm tek ya da ilk firmanın nasıl olduğunu söyleyebilirim. Hakikaten de 40 dakika süresince, yani 40 dakika dolduğu anda %60'da değil %61'inin şarj edildiğini gördüm. Ölçümlemesini yaptım. Gerçekten de yarım saat gibi bir sürede 150'den fazlasını şarj edebiliyorsun telefonu.
Önemli bir ayrıntı, gerçekten 3000 mAh telefonlar zor şarj oluyorlar.
Yani özellikle bir de uçağa bineceksin yoksa. Böyle son bir yarım saatin kalmış, 10 saat uçacaksın. Bu telefonun yarım saatte %50'sini doldurduğun zaman en azından 4-5 saat boyunca video izleyebiliyorsun. Amerika yolculuğunun yarısı gitmiş olur.
Şimdi burada Asus'u tebrik etmek lazım. Telefona baktığımızda özellikle yurt dışında fiyat performans odaklı bir telefon ve kim üreticilerin hızlı şarj destekli telefonun yanında hızlı şarj adaptörünü vermediğini biliyoruz. Burada fiyat performans destekli bir telefon yanından kaliteli bir adaptör çıkıyor. Bu artılarından bir tanesi. Tasarımına geçmek istiyorum Erdi.
Evet.
5.5 inç ekranında aslında kabul edilebilir makul çerçeve kalınlıklarına sahip olan, kalınlığı ve ağırlığını kullanıcıdan kullanıcıya değişir. Çünkü illüzyon var o kalınlık kısmında. Köşelerden inceye doğru giden
arkada
bir kısım var. Hani onları kullanıcıdan kullanıcıya değiştiği için burada çok yorumlamak istemiyorum ama genel olarak tasarımını değerlendirdiğimde gerçekten makul, ortalamanın üstünde bir tasarıma sahip olan, güzel görünen bir telefon Zenfone 2.
Şimdi ağırlığından başladım. 170 gram olduğunu söylemiştim. Ağırlık konusunda çok fazla sıkıntım yok çünkü günümüzde 2015 yılında benzer ağırlık seviyesine sahip çeşitli telefonlar var. Özellikle büyük ekran seviyesinde ama kalınlık tarafına bakacak olursak eğer daha iyi donanıma sahip olup bu telefondan daha ince olan Gorilla telefon var. Tabii onların pek çoğu üst fiyat segmentine yer alıyor ama şunu da atlamamak gerekiyor. Tasarım konusu bir üreticinin yeni bir telefon geliştirirken en fazla Ar-Ge çalışmasını yaptığı, belki en fazla bütçeye girdiği konulardan bir tanesi. Çünkü günümüzde yeni ve ayırt edici bir tasarım yapmak çok kolay değil. Zenfone 2'ye bakıldığı zaman Zenfone serisi, birinci nesil Zenfone'larla büyük oranda benzerlik gösterdiğini söyleyebilirim. Tabii ki ayırt edici bazı özellikleri var. Onlara gelmeden önce arka kısmından bahsetmiştim, onu söyleyeyim. Kavisli bir yapıya sahip olması itibariyle avuç içerisinde iyi oturuyor. Ama tabii ki bu demek değil ki kullanımı rahat. Şimdi kullanım zorluğu yaratan bazı kısımlar var. Onlarla başlayalım istersen. Birincisi güç butonunun yerleşimi.
Evet.
Şimdi tam üst kısımda orta bölüme yerleştirilmiş bir güç butonu var. Bu bize şu avantaj sağlıyor. Arka taraftaki ses butonlarını da dikkate aldığımızda bu telefon bazı telefonlardan farklı olarak hem sol hem de sağ ile kullanıma çok yatkın. Çünkü butonlar ortada. Güç butonu da üst kısmı ortaya yerleştirilmiş durumda. Handikapı ne ya da olumsuz tarafı ne, bu butona yerleşmek çok zor. Ve buton kasanın kendisine, kasa sınırına o kadar yakın tasarlanmış ki bastığınız zaman geri bildirim alamıyorsun. Bu da basma tarafındaki hissiyat konusunda bir zorluk yaratıyor. Evet, Asus çift tıklamalı ekran uyandırma gibi bazı özellikler koymuş ama yeri geldiği zaman güç butonunu kullanmak zorunda kalabiliyorsun. O noktada ses tarafındaki örnekleme, yani LG örnek alma konusu güç butonu tarafında Asus çok dikkat etmemiş anlaşılan. Çünkü LG'de arka tarafta güç butonu da vardı. Ses butonların ortasına yerleştirilen. Keşke bari onu da alıp daha düzgün bir kullanım sağlayabilecek bir tuş kombinasyonu yapılabilseymiş. Çünkü güç butonu yerleşim gerçekten zor.
Ekranı çift tıklayarak açmak kolay oluyor ama çift tıklayarak kapatmak çoğu telefonda, çoğu üreticide ne yazık ki düşünülmüyor. Hı hı. Onu da doğru dürüst yapsalardı aslında güç butonundan gereksizliğinden bahsedebilirdik aslında. Çok da kullanmamız gerekmez.
Şimdi Asus orada şöyle bir şey yapmış. Üstteki durum çubuğuna çift tıkladığınız zaman telefon uyku moduna giriyor ama büyük bir telefon olduğu için üstteki durum çubuğuna ulaşabilmek için de ikinci elini kullanmak gerekiyor. Çünkü şöyle tuttuğunuz zaman işaret parmağıyla baş parmağını tıklamak zor olduğu için ikinci eli kullanmak gerekiyor dediğin gibi. Hani burada kullanım kolaylığı sağlayacak bazı şeyler yapılabilirmiş.
Kapasitif butonlar görmek sevindirici. 5.5 inç bir ekranın 5.5 inçini tamamen kullanabiliyoruz. Bize kalıyor.
Evet ama şöyle bir olumsuz durum var. İlk nesildeki hata burada devam ediyor. Butonun aydınlatması yok. Bu da maalesef özellikle düşük ışıklı koşullarda ya da gece kullanmak istediğiniz zaman kullanım zorluğu yaratan temel unsurlardan bir tanesi.
Ön tarafta ön yüz kamerası AIZE ve AIZE kısmını yerleştirilmiş Asus logosuyla karşılaşıyoruz. Üreticiler de değişiyor. Kimisi alta koyuyor logosunu, kimisi üste koyuyor. Asus üst tarafa yerleştirmeyi tercih etmiş. Hı-hı. Durum bildirim ışığı kullanıcıların önemsediği konulardan bir tanesi.
Evet, bu zaten yani telefonlarda olması gereken şeylerden birisi. Bugün hala bazı telefon üreticileri bunu koymuyorlar. Google tarafında Nexus serisinin yıllardır süregelen bir handikapı. Apple'a baktığınız zaman iPhone'da da yine benzer bir durum yok. Ama Android tarafında yaygın olan bir şey. Asus'ta bu konuyu es geçmemiş açıkçası. Gerek şarj olurken gerekse de bildirimlerde takip edebiliyorsun.
Aslında tasarımdan bahsederken arka kısmından bahsettin. Arka kısmında kamerayı görüyoruz. Hemen üst tarafında çift ton flaşımız konumlandırılmış durumda. Altında ses açıp kapama butonlarımız var. Kapak açılabilir yapıda. Kapağın altında büyük bir hoparlör boşluğu var. Kapağı açarken de burada bir ayrıntı var herhalde. Tırnağını soktuğun yer zedelenmiş.
Yani evet, o kadar zaten açması zor ki. Şöyle tırnağınla güç uygulaman gerekiyor. Ve açtığın zaman muhtemelen burayı zedeleyeceksin çünkü baskı uygulaman gerektiği için ister istemez orada bir deformasyon söz konusu
oluyor.
Evet,
benim ilk açmaya çalışmamda deforme oldu zaten telefon.
Yani zaten şöyle dikkat edersen ben denedim, açamadığım için buranın bir deformasyona maruz kaldığını görüyorum.
Kapak inanılmaz uğraşılıyor gerçekten, kasaya çok iyi tutunuyor. Bu bir yandan artı, bir de deforme olması en büyük eksilerinden bir tanesi. Çünkü mutlaka sim kartınızı veya pili bir şekilde etkileşime geçmek için çıkartmanız gerekiyor. Çift sim kartlı bir telefon. Hemen altından micro SD kart yuvasını görüyoruz zaten.
Evet, çift sim kart olması önemli. Burada Intel chipset kullandığı için çift sim kartları, yine Intel modemler kullanıyor. Burada hani benim teknik olarak önemli bulduğum noktalardan bir tanesi, işlemcinin kendisi 22 nanometre litografiye sahip ama modemler 28 nanometre. Dolayısıyla modem tarafında Qualcomm'unkiler kadar verimli çalışmadığını söyleyebilirim. Bu da ister istemez pili olumsuz anlamda bir etki ediyor. Pil demişken pili çıkartamıyoruz maalesef.
Evet.
Arka kapağın çıkartılabilmesi pil konusunda teknik servise bir avantaj sağlıyor ama son kullanıcının doğrudan çıkartabileceği bir unsur değil. Benim burada vurgulamak istediğim iki önemli nokta daha var. Birincisi, arka tarafta hoparlör ızgarası bayağı genişe yayılmış durumda olsa bile aslında bir mono hoparlörümüz var ve son derece küçük bir yapıya sahip. Daha çok görünümü kuvvetlendirmek anlamıyla burası boydan boya bir ızgarayla kaplanmış durumda. Bir de son olarak arkanın kırmızıda çok fazla belli olmasa da metalik renkli arka kapakta böyle
tıraşlanmış alüminyum
hissiyatı yaratıyor. Vakti zamanı Samsung'un yapay derisi gibi. Ama bunu güzel yapmışlar. Gerçekten uzaktan baktığınız zaman telefon sanki metal bir kapağa sahipmiş gibi ya da metal gövdeye sahipmiş gibi bir etki yaratıyor.
Şimdi son olarak o zaman tasarımı toplamamız gerekirse Erdi, telefonun tasarımsal açıdan başarılı olduğunu söyleyebilir misin?
Çok zor bir soru bu. Çünkü biraz görece bir kavram. Kişiden kişiye göre de değişiyor ama hani şunu söyleyebilirim. Evet, avuç içerisinde konforlu bir tuşa sahip olsa bile genel olarak büyük bir telefon olduğu için tek elle kullanımı çok zor ve aynı zamanda telefon çerçeveleri itibariyle daha küçük yapılabilirmiş esasında. Hani hem üst hem de alt çerçevelere bakıldığı zaman biraz HTC'nin düştüğü hataya bunlar da düşmüş durumdalar. Hoş, bunlar kapasite butonlarla durumu biraz toparlamış olsalar da bu telefon biraz daha minyatür olabilirmiş gibi geliyor. Ama anlaşıldığı kadarıyla Asus LG tasarım akımını ya da dilini takip etmeye başlamış gibi bir izlenim yarattı bizde. Dolayısıyla bir sonraki jenerasyonda belki daha ince çerçevelere sahip olabilir telefon ama genel olarak malzeme kalitesi orta düzeyde. Çünkü plastikle süper kaliteli plastik. Evet. Şu ana kadar gördüğümüz en iyi plastik diyemem. Polikarbon malzemeye sahip olup daha yüksek mukavemete sahip plastik kasalı telefonlar da var. Ama hani 1000 lira seviyesinde bir telefon olarak düşündüğümüz zaman ki bazı modeli 1000 liradan satılıyor. Genel olarak tasarım ve malzeme kalitesi olarak kullanıcıyı mutsuz etmez bence.
Evet, dışarıdan iyi görünen bir telefon. Bence ilk öncelik bu. Yani telefonu arkadan birisi gördüğü zaman gerçekten beğeniyor ve kırmızı rengi olsun, yine metalik rengi olsun, renk seçimleri de güzel yapılmış. Benim değerlendirmem yine güç butonu ve ışıklandırmaya sahip olmayan kapasitif butonlardan Hı-hı. olacak. Keşke güç butonu ses butonlarının ortasına alınsaydı, tamamen LG'yi taklit evet. etselerdi bu tarafta. Yani özgün bir şey yapmaya çalışmasalardı. Belki taklit kötü bir şey ama Hı-hı. burada iyi olacaktı diye düşünüyorum. Ekstra olarak kapasitif butonlarda arkadan yanıtmaya sahip olsaydı yine artlardan bir tanesi olurdu.
Yani çünkü çok esasında kendi fiyat segmentinde zor bir mücadelenin içerisine giren bir telefon. Çünkü bir önceki jenerasyon kadar fiyat performans oranı yüksek bir telefon diye Türkiye fiyatlandırması açısından konuşuyorum. Ve rakiplerine bakıldığı zaman özellikle Sony tarafı orada bayağı güçlü. İşte Z2'yi bulabiliyorsun.
Evet.
Keza M4 Aqua geldi. Bunların hepsi suya ve toza karşı dayanıklı olup daha ince ve daha hafif bir kasaya beraberinde getiriyor. Dolayısıyla makul bir telefon. Ama hani benzer fiyat aralığında genel kasa kalitesine görünüm olarak daha fazlasını sunan cihazlar da var.
Şimdi Asus'un burada yavaş yavaş Asus Zenfone 2'nin menülerine ve performansına da geçmek lazım. Anlatmak lazım ne özellikler sunuyor. Asus Zenfone serisini tamamen özelleştirdiği bir arayüz kullanıyor.
Aynen.
Ve aşırı ağır bir özelleştirmeye sahip bu. Hı-hı. Aşırı ağır derken arayüz hızlı çalışıyor ama inanılmaz fazla fonksiyona sahip.
Çok fazla müdahale var.
Evet, yani standart Google arayüzünden kesinlikle yakından uzaktan alakası yok. Birçok kolaylık sağlanmış durumda ki Zenfone 2'de sağlanan kulaklardan bir tanesi de tek elle kullanım modunu hızlı geçişin sağlanması.
Evet, şimdi önce şunu söylemekte fayda var. Bunların pek çoğu akıllı telefonda yeni tanışan kullanıcılar için kullanım kolaylığı sağlayabilir. Kullanıma eğlenceyi de kazandırabilir ama daha teknik olarak duruma bakan kullanıcılar açısındansa bu kadar çok özelleştirmenin yapılması yazılım güncellemelerinin daha geç geleceğinin de aslında en büyük işareti.
Evet,
çünkü
belki de videonun sonunda bu yazılım güncellemesini ayrıca değerlendirmek
ayrıca
lazım.
Ayrıca değerlendirmek lazım dediğin gibi. Şimdi kullanım kolaylığı sağlayan özelliklerin başına senin dediğin gibi tek elle kullanım modu geliyor. Bu benim önem verdiğim fonksiyonlardan bir tanesi. Çünkü telefon büyük olunca ve tek elle kullanım son derece zor, hatta imkansız olunca böylesine yardımcı araçlar büyük kolaylıklar sağlayabiliyor. Asus'un bize sunduğu özelleştirme çerçevesinde home butonuna çift tıkladığın zaman direkt tek elle kullanım moduna geçiş yapıyoruz. Burada karşımıza çıkan menü yıllardır Samsung'da, LG'de gördüğünüz menünün çok benzeri. Boyutunu özelleştirebildiğimiz küçük bir ekranımız var. Bu ekran vasıtasıyla daha tek elle kullanıma yatkın ya da kendi kullanım özelliklerinin çerçevesinde çerçeveyi biraz daha büyüterek yine daha fazla menüye daha kolay erişebiliyorsunuz. Bu kullanım avantajı sağlayan özelliklerden bir tanesiydi. Benim burada dikkatimi çeken bir başka özellik ise şu: ana ekranda herhangi bir yerden aşağı çektiğin zaman direkt bildirim çubuğunu başlatabiliyorsun. Bu da yine Asus'un çok fazla belki ön plana çıkarmadı ama kullanım kolaylığı sağlayabilecek özelleştirmelerden
evet,
bir tanesi.
Özellikle Çinli telefonlarda bunu görüyorduk, büyük telefonlarda. Alt taraftan, alt bardan çektiğinde ya da ortadan çektiğinde yukarıdaki bildirim çubuğu aşağı çekiliyordu. Böylece parmağınızı yukarı kadar götürmeniz gerekmiyor. Yine güzel ayrıntılardan biri.
Evet, özelleştirmelerle devam edelim istersen. Yine üstteki durum çubuğuna çift tıkladığın zaman da telefonu uyku moduna sokabilmen de yine ince düşünmüş detaylardan bir tanesi. Dediğim gibi tek elde kullanımda oraya erişmek kolay olmadığı için belki çok fonksiyonel değil ama ihtiyaç duyan kullanıcı telefonu çok hızlı bir şekilde orası üzerinden
belki de tek elle kullanım moduna geçirip denersen eğer orada da kapanıyorsa
evet, belki
gerçi o da bir avantaj sağlayabilir.
O şekilde bir avantaj sağlayabilir dediğin gibi. Bunun dışında aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımız zaman girişi yönet diye özel bir menünün bizleri selamladığını görüyoruz. Burada telefonun genel görünümüyle ilgili pek çok ayarı yapabilmek mümkün. Bugün Samsung Galaxy S6 ile LG'nin G4 ile HTC'nin One M9'a vurguladığı tema desteği, tema motoru Asus'un Zen UI arayüzü çerçevesinde Zenfone 2'de bizlere de sunuluyor. Gerek genel temayı gerekse de ikon paketlerini değiştirerek telefonu farklı şekillerde özelleştirmek mümkün. Play Store üzerinde 3. parti temalar ve ikon setleri de var. Bunları indirerek özelleştirebildiğimiz gibi yine menüler arasındaki geçiş efektleri ve benzeri pek çok görsel argümanı da buradan değiştirebilmek mümkün.
Geçişler oldukça hızlı. Seri çalışan bir evet. telefon. 4 GB belleğin de etkisiyle arka planına kadar çok uygulama açarsak açalım, telefonun yavaşlamadığını ve bu uygulamalara geri döndüğümüzde de genelde devam edebildiğimizi görüyoruz. Uygulama yeniden başlamıyor. Önemli artılardan bir tanesi.
Zaten evet, telefonun en büyük özelliklerinden bir tanesi 4 GB'ın sürekli verdiğiniz kadar RAM tüketen Android işletim sistemi için gerçekten de büyük bir kolaylık ve rahatlık sağlaması. Arkada ne kadar uygulama açık olursa olsun, tarayıcınızda ne kadar sekme açık olursa olsun, telefon bana mısın demeden hepsini sanki tek bir uygulama açıkmış gibi hızlı çalıştırabiliyor. Tabi burada bu hız ve verimlilikten bahsetmişken bir Intel işlemciye sahip x86 mimari kullanan telefonun doğal Android desteği noktasında ne noktaya geldiğine de bakmak gerekiyor. Bir önceki jenerasyon Intel işlemcilerde, yani Zenfone'da kullanılan Z2000 serisi işlemcilere bakıldığı zaman hem Android tarafındaki yazılım optimizasyonlar hem de Intel donanım tarafında yaptığı optimizasyonlar bir ARM üzerinde Android deneyimi kadar deneyim sunamıyordu bizlere. Uygulamalar deniz tam olarak hazır değildi çünkü o güne kadar yaygın olarak x86 telefonlar görmemiştik. Ancak Zenfone'un fiyat performans olarak yaygınlaşması x86 ve Android birlikteliğinin de daha iyi bir noktaya gelmesini sağlayan temel argüman oldu. Zaten Lollipop'la birlikte, 5.0'la birlikte Android Runtime'e geçiş sayesinde Java artık Android tarafına daha fazla yaygınlık kazanmaya başladı. O Android'in Native Development Kit yani doğal geliştirme kitinin hantallığından kurtularak artık x86'ya da doğal destek gelmiş durumda. Çok cüzi miktarda az uygulamada hala sorun var ama genel olarak bakıldığı zaman Android'deki o en popüler uygulamaların tamamı, Android'in kendi sahip olduğu uygulama özelliklerinin pek çoğu artık ARM'daki gibi akıcı ve rahat bir şekilde çalışabiliyor.
Ben de popüler sosyal medya uygulamanın hiçbirine zaten sorun yaşamadım. Ekstra olarak kaydırma olsun, programlar arası geçiş olsun gerçekten çok seri, çok net bir şekilde yapılabiliyordu. Aynen. Tarayıcı tarafına baktığımızda ise yine Asus'un kendi özelleştirdiği bir tarayıcıya sahibiz bu tarafta. Dilersek Chrome kullanabiliyoruz, dilersek Asus'un tarayıcısını kullanıyoruz.
Evet, yine çift tarayıcılı seçeneklerden bir tanesi ama özellikle hızlı bir işlemciye sahip olması ve 4 GB RAM sayesinde hani biz üst seviye bazı telefonlarda PC deneyimi sunan tarayıcı yakıştırmasını yapıyoruz ama herhalde burada onu en çok hak eden telefon Asus'unki oldu. Çünkü ya bugün performans testlerini söyleyeceğiz ama Asus'un kullandığı Z3580 Intel işlemci hani sahip olduğu mimari ve özelleştirmeli itibariyle aslında PC için düşünülen bir işlemci. Onun mobil versiyonu. Termal tarafta kırpılmış bir versiyon. Üzerine 4 GB RAM da koyuluyor. Aslında bunun bir PC'den versiyonu yok.
Evet, zaten kullanırken web tarayıcı gerçekten inanılmaz seri çalışıyor. Acayip çok rahat çalışıyor. Berlin'de katkısı vardır diye düşünüyorum bu tarafta. Klavye de önemli unsurlardan bir tanesi. Daha iyi gelen klavye. Burada Asus çift seçenek sunuyor. Dilerseniz Q, dilerseniz QWERTY olarak. Daha doğrusu Türkçe Q olarak aynen kullanamıyorsunuz. QWERTY demeyelim ona. Q ve Türkçe Q olarak var. Türkçe Q'da Türkçe harfler de çıkıyor.
Açıkçası ben şunu söyleyeyim. Asus'un klavyesi üreticilerin kendi sunduğu klavyeler arasında en rahat kullandığım, evet, kullanırken en fazla keyif aldığım klavyelerden bir tanesi. Hani sen de incelemelerde, ben de çoğu zaman söylüyoruz ya, sıkıntılı klavyelerde git markete Civic'e gibi çözümleri, evet, kur. Bunda hiç öyle bir derdin yok. Kendi standart klavyesiyle son derece rahat ve akıcı bir şekilde kullanabiliyorsun. Kaldı ki arka tarafta çok fazla uygulama olmasına rağmen tarayıcı şişme eğilimi gösterebileceği noktalarda bile klavyede herhangi bir şişme ya da tepkisellik sorunu yaşamıyorsun. Hani Asus'un arayüzü çerçevesinde en çok beğendiğin iki tane özellik nedir dersen, birisi kesinlikle klavye olur.
Genel olarak baktığımızda ise bu tip telefonlarda bir sorun var Erdi. Bazen üreticiler saçma sapan yazılımlarla telefonu doldurabiliyorlar. Ne yazık ki Asus'ta telefonu satın aldığınızda kutudan çıktığı anda belki hiç işiniz olmayacak uygulamaların kurulu geldiğini görüyorsunuz. Ve şimdi, bayağı bir fazla bir uygulama
koyuyor. Şimdi yani ben Asus'un bu telefon içerisinde koyduğu uygulamaları iki gruba ayırıyorum. Birisi Asus'un kendi araçları, bir de üçüncü parti araçları. Evet. Şimdi Asus'un kendi araçları özellikle Zenlink altında toplanmış durumda. Bunlar ne işe yarıyor? Bunu örneğin bilgisayarına bağladığın zaman uygulamayla, ki bilgisayar versiyonu da var aynı uygulamanın, telefonun ekranını bilgisayardan masa üstüne taşıyarak telefona bakmadan telefonu yönetebiliyorsun. Ya da keza Windows'u bir fare gibi telefonu kullanarak Windows'un bazı özelliklerini, yani bilgisayarın bazı özelliklerini telefon vasıtasıyla telefonu bir Air Mouse gibi kullanarak da yönetebilmek
mümkün. Bunlar keyifli özellikler.
Bunlar keyifli özellikler. Farklı versiyonları ve türevleri zaten başka markalarda da var ama bir de Clean Master gibi, Doctor Safety gibi, İşte arka tarafta RAM'i daha iyi yönetmenin sağlayabilecek, bir takım cookie'leri temizleyebilecek, telefonun zor durumlarda rahatlaması sağlayan üçüncü parti uygulamalar var. Bunlara hiç gerek yok ya. Bunları zaten markette buluyorsun. Evet. Clean Master dediğin zaten spam gibi sürekli 2'de 1 markette karşına çıkan bir uygulama. Allah'tan bir şekilde bunları kaldırabilmek mümkün. Ama ben Asus'un yerinde olsaydım bunlara hiç bulaşmazdım. Çünkü çoğu zaman ağırlık katan telefona, işte Apps for You denen Kindle bir klasör var. Yani Amazon Kindle var. Yani tamam hadi Amerika'daki versiyonda olsun da Türkiye'de zaten
kim kullanıyor?
Çalışmayan bir servisin uygulamasını niye koyuyorsun? Çünkü Free HD Games diye bir katalog var. Yani
ama Allah'tan dediğimiz gibi kaldırabiliyorsunuz bunları. Yani router falan ihtiyaç yok. Direkt kutudan çıktığı gibi telefondan bunları istemiyorsanız kaldırma seçeneğine sahipsiniz ki bu da yine övülecek bir kısım. Yani tamam öyle koymuş ama en azından geri dönüş yolu.
Tabii şimdi tamam bize yollanan telefon 32 GB 64'ünü alabilmek mümkün ama fiyat itibariyle pek çok kişi 16'sını alacak. Yani 16'nın içerisinde bunları koyuyorsun, sonra kullanılabilir olan 5 GB oluyor. Evet. 6 GB oluyor. Telefona göre değişiyor ama biz bunlara sıcak bakmıyoruz açıkçası. Olmasa daha iyi.
Telefonda yapılan özelleştirmelerden bahsediyorduk. Aslında özelleştirme kısmını kullanıcılar 5.5 inç ekranlarda iki tane uygulamanın yan yana çalışmasına önem veriyorlar artık.
Evet, multitasking olayını ya da multi window'da çift belki ya da birden fazla pencereyle uygulama çalıştırma gerçekten önemli. Özellikle büyük ekranda keyif almanı sağlayan temel, evet, şeylerden bir tanesi bu. Ekranı ikiye bölerek üst tarafta bir video izlerken alt tarafta mailleri kontrol etmek hepimizin arzu ettiği şeylerden bir tanesi. Ama Asus'un şu anki arayüzü çerçevesinde böyle şeylere yer verilmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu bence bu kadar özelleştirmenin yapıldığı bir arayüzde atlanmış eksiklerden bir tanesi. Ekranı bölerek birden fazla uygulama çalıştırma bence artık telefonlarda standart olması gerekiyor. Özellikle tablet dediğimiz böylesinde büyük telefonlarda ama Asus mesela onun yerine ne koymuş? Şimdi menüye girdin diyelim. Ekranı ikiye bölüp altta menü üstte uygulamayı takip edemiyorsun ama örneğin menüde uygulama listesinde zoom in ve zoom out yaparak ikonları büyütüp küçültebiliyorsun.
Bu, yani daha fazla ikon ekran yer almasını sağlayabiliyorsun.
Yani bazı insanlar görmez olduğu çektiği için çok küçük ikonları takip edemeyebilir. O noktada işte ekranı daha ölçeklendirerek ikonları büyütüp belki 6 tane ikon göreceksin 20 tane görmek yerine ama daha büyük oldukları için daha rahatla kullanabileceksin.
Genel olarak telefona baktığımızda aslında 5.5 inçlik IPS ekranın yine olabildiğince net ve parlak görüntüler sunduğunu söyleyebiliyoruz. Ekran başarılı.
Ekran başarılı tabii ama yani ekran başarılı derken de neye göre kıyasladığın telefon da çok büyük önem taşıyor.
Ya şimdi neye göre tabii ki ben S6 ile kıyaslamıyorum bu telefonu. Genel olarak IPS tabanlı bu fiyat sınıfındaki ekranlara baktığımda ekran bende şey hissiyatı yaratmadı. Ya bu ekranda da bir şeyler olmamış demedim yani.
Evet ben de kullanırken özellikle dışarıdaki kullanımlarda belki parlaklık biraz daha yüksek olabilirdi. Karmaşık sahnelerde de yine bazı renklerin sorun yaratabildiğini görüyorsun ve kenardan baktığın zaman ise yine orta üst seviye cihazlar o görüş açısı rahatlığını sana sağlamıyor belki ama genelde sorunsuz.
Bir nebze sorunsuz parlaklık düşüşü oluyor köşelerden.
Şöyle bakıyorum. Bir durum söz konusu aslında ekrana bakacak olursak. Ya şimdi ekran aslında bu telefona belki de üzerinde en çok durulması gereken konulardan bir tanesi. Çünkü pil performansına girdiğimiz zaman aslında göreceğiz orada. Pilin büyüklüğüyle orantıladığımız zaman sunduğu pil ömrü beklentilerin biraz altında kalıyor. İşte onun en büyük sebeplerinden birisi ekran. Birincisi şu. Ekranın sahip olduğu parlaklık potansiyelini biz kendimiz doğrudan doğruya otomatik modda alamıyoruz. Bunu yapabilmen için senin bazı aracı uygulamalarla parlaklığı daha yüksek seviyelere çıkarman gerekiyor. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de şu. Ekranın verimliliği rakipleri kadar yüksek değil. Özellikle örneğin ekranda panelin kendi kendini tazeleme hızı özelliğinin olmadığını görüyoruz. Bu ne eksiklik yaratıyor?
Çünkü yani tazeleme hızını değiştiremiyor.
Değiştiremiyor dinamik olarak. Şimdi yeni nesil Android ile birlikte biliyorsun ekran tarafının özellikle 60 Hz yani 60 Hz deneyimini yakalayabilmek için kontrolcünün her saniye 60 kere kendini yenilediğini görmekteyiz. Bu filmi izlerken, oyun oynarken belki önemli bir özellik ama eşin, dostun fotoğrafını çektiğinde fotoğrafa bakıyorsun. Orada o kadar yüksek tazeleme hızlarını yakalaman çok farz gerekli olan bir şey değil. İşte o noktada paneller kendi hızlarını otomatik olarak düşürebiliyorlar. Fakat Asus'ta bu yok. Bu önemli handikaplardan bir tanesi. Aynı zamanda ekran tarafında sürekli olarak bir dinamik kontrast yönetimi var. Bu da sistem dışı ya da gereksiz bazı durumlarda yine ekstra güç kullanımına sebebiyet verebiliyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman ekran bu fiyat segmentinde kullanıcıyı rahatsız etmiyor ama teknik olarak işin arka planına bakıp mühendislik tarafına baktığınız zaman getirdiğiniz zaman da bazı eksikleri var açıkçası.
Şimdi kamera önemli bir konu. Kameraya da yavaş yavaş girmek istiyorum. Zenfone 2 de Asus'ta kamera üstünde duruyor. Özellikle gece çekimi konusunda çok iddialar.
Diğerlerini göremediğini gör diyor.
Evet, Zenfone 6'da da biliyorsun gece çekimlerini sen de orada. Bazı örnekler de yayınlamıştın incelemesinde. Gerçekten aynen, hayret verici şekilde geceliğini iyi çekebiliyor telefon gece modundayken. Kameraya geçtiğimizde şimdi Toshiba sensör kullanıldığını görüyoruz evet. Ve aslında M9'da kullanılan sensörün bir varyasyonu var içinde.
Hatta ya, aynı türev dışı diyebiliriz. Piksel büyüklüğüne kadar aynı olduğunu görmekte. Sadece çözünürlük farkı var. Bunda 13 megapiksel yerinde daha farklı bir çözünürlük var. Şimdi kamerayla ilgili durum şu. Asus'un tanıtımda sergilediği o sert söylemleri karşılayabilen bir kamera kesinlikle yok. Onu değil, evet. Söylemek gerekiyor. Özellikle arka kamera konusunda ideal ışık koşullarında yine alıp
kabul edilebilir fotoğraflar tabii, kabul çekiyor.
Yani bu söylem belki çok klişe oldu ama
yalnız bu söylem öyle bir söylem ki erdi. 600 liralık telefonla iyi ışıkta evet, kabul edilebilir yani, fotoğraf çekebiliyor yani.
İkinci bir söylem var. Çektiğin fotoğrafı yine sosyal medyada da paylaşabiliriz. Ama şöyle bir gerçek var Mesut. Yani
başka ne yapıyoruz?
Çektiğimiz fotoğrafta da başka bir şey yapmıyoruz. Alıp televizyonun atıp büyük haline bakmıyoruz. Ya da bir matbaaya gidip devasa bir baskı almıyoruz. Dolayısıyla zaten aşağı yukarı aynı şeylere denk geliyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. Kamera düşük ışık koşullarında pixel master özelliği kullandığın zaman parlaklığı arttırabiliyor. %400'e varan onda parlaklık artışı yaşayabiliyorsun. Ama şöyle bir olumsuz durum söz konusu. O modu seçtiğin zaman çözünürlük düşüyor. 3 megapiksele kadar çözünürlüğün düştüğünü görmekteyiz. Bu da ister istemez hem detay kayıplarına neden oluyor hem de %400 parlaklığı arttırdığın zaman noise dediğimiz kirlenme meydana geliyor. Genel sahneyi görmüş oluyorsun ama sahnenin keyif unsurlarını kaybetmeye başlamış oluyorsun. Böyle bir durum söz konusu. Ama makul performans sunuyor diyebilirim. Ana kameranın video performansına geçecek olursak eğer bu noktada da şunu söylemek gerekiyor. Birincisi zaten optik stabilizasyon yok.
Evet.
Elektronik stabilizasyon da 1080p'de yok bu kamerada. 720p'de var. 720p'de o elektronik stabilizasyonun fark yarattığını hissedebiliyorsun ama ufak titreşimlerde fark yaratabiliyor. Hani telefona şöyle gittiğin zaman elektronik stabilizasyon algoritması bir anda sonra kafayı yemeye başlıyor ve tamamen o dalga efektini görmeye başlıyor.
O da çok tehlikeli.
Çok tehlikeli aynen dediğin gibi. Video konusunda da fotoğraflığı kadar başarılı bulmadım ben onu söyleyeyim. Hani video konusunda belki Asus'un çalışması gerekiyor. Belki yazılımla biraz daha iyi bir noktaya gelmesi gerekiyor diyebilirim. Ön kamera geçecek olursak eğer ön kamera arkadan daha başarılı. Genel kalite olarak sana sunduğu değerler daha yüksek. Ve aynı zamanda panorama selfie gibi bazı modlar da eklenmiş durumda. İstersen 140 derece geniş açıyla 5 kişiyi de aynı sahnenin içerisine sığdırabiliyorsun. Toplamda baktığımız zaman şunu söyleyebilirim. Bu fiyat segmentinde hatta bunun biraz daha alt fiyat segmentlerinde Asus'tan daha yüksek kamera kalitesi sunan telefonlar var. Örneğin aynı fiyatta belki donanım olarak daha yavaş ama Huawei'nin Ascent G7'si belki de bu segmentin kamera performansını belirleyen çıtayı belirleyen telefonlardan bir tanesi olabilir. Alt fiyat segmentine baktığım zaman yine ya da benzer fiyat segmentinde Discovery Elite var kamerası evet, daha iyi olan. Altlara doğru indiğin zaman yine bazı başka telefon üreticilerinin bazı başka modellerini söyleyebiliriz. Alan adam kamerayı kullanır ve rahat rahat da paylaşımlarını yapar ama kamera teknik olarak bu fiyat segmentinin orta seviyede yer alan kameralarından bir tanesi.
Telefonun sesine de değinmek istiyorum ben. Özellikle hoparlör sesini. Benim bu telefonun yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi çaldığı zaman duymamaktı gürültülü ortamlarda. Hoparlör sesi yeterli ama melodileri iyi seçmek gerekiyor. Duyulmayabiliyor özellikle yerleşik melodileri.
Ben aynı fikirdeyim.
Yani öyle bangır bangır bir hoparlöre sahip değil.
Orada da yine Asus'un iddiası farklı. Asus diyor ki işte şöyle böyle Sonic Master ses teknolojisi, ses inanılmaz süper ses çıkış gücü şöyle falan ama çok bu seviyede olmadığını söyleyebilirim. Hele ki YouTube'dan bir şey dinlemek istediğiniz zaman biliyorsun orada da bazı videoların sesleri genel ortamın altında kalabiliyor. Ortam gürültücü ise eğer
hiçbir şekilde başarılı olmuyor.
Çok sakin bir ortam. Bizimki gibi izole bir stüdyo içerisinde müzik de dinlersin, film de izlersin
evet,
ama...
Sesi çok çıkıyormuş gibi gelebilir o zaman.
Aynen hani tam da günümüzün konseptine uyuyorsun. Hani gece vakti sahuru bekliyorsun diyelim. Orada hani o sessizlikte bir şeyler izlenebilir ama bu telefondan ses konusunda memnun kalmak isteyen bir kullanıcı mutlaka kulaklık takması gerekiyor.
Performansa da gelmek istiyorum. Şimdi Intel'in işlemcisine baktığımızda genel olarak Snapdragon 801 ile 810 arasında olduğunu sen zaten dillendirdin. Yani. Bununla ilgili makale yazın da var.
Şimdi değişik bir test de var aslında onu söylemek gerekiyor orada. Şimdi
GPU kısmında ise biraz zayıf diyorsun.
Şimdi işlemci olarak baktığımız zaman bu telefondaki Z3580, şimdi Zenfone'da bir sürü varyasyonu var. Bunun Z3560'sı da var, o 1.8 GHz, bu 3580. Arada böyle numara 20 gibi değişse frekans 500 MHz değişiyor. En hızlısına sahibiz biz telefonda. 2.3 GHz'de çalışan 4 çekirdekli bir işlemci, hyperthreading yok onu söyleyelim. Performans olarak baktığımız zaman işlemcinin saf performansı işte 900 puanların biraz daha üzerinde Geekbench score açısından konuşmak gerekirse. Bu da şu anlama geliyor, Snapdragon 800 AC'ye daha yakın. Belli durumlarda 810'un termal trading'e girmesiyle beraber onu da aslında yakalayabilen bir performans sunuyor bizlere. İşlemci konusunda herhangi bir sıkıntı yok telefonun. Oldukça hızlı, günümüz koşullarında
modern bir işlemci.
Modern bir işlemcisi olduğunu söyleyelim. Ama GPU'ya geçtiğimiz zaman, PowerUR'un G6430'unda. Şimdi bu GPU'yu biz daha önce nerede gördük? Apple'ın A7 işlemcisinde gördük. Ona göre bir farkı var. Frekansı daha yüksek. O 450 MHz'de, bu 533 MHz seviyesinde çalışıyor. Şimdi Full HD söz konusu olduğu zaman oyunları kurup oynuyorsun. Herhangi bir sorunun yok ama işlemcinin performansından yola çıkarak bir grafik performans ölçümlemesi yaptığın zaman o silikon içerisinde işlemci değil ama grafik işlemciye göre biraz daha zayıf kalan taraf oluyor. Ama tabii ki şunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Bu telefonu aldığın zaman pek çok oyunu çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsun. Hangi oyunlarda sıkıntı yaşayabilirsin? Belki GTA'nın mobil versiyonunda ve World of Tanks gibi bazı oyunlarda belli yavaşlamalar, zaman zaman sahneye bağlı yavaşlamalar yaşanabilir ama daha alışıla gelmiş oyunlarda. Modern Combat 5'ler, Dead Trigger'lar vesaire gibi pek çok oyunda son derece rahat bir şekilde oynayabiliyorsun. İşlemciyle ilgili son anekdot da şu. Ben popüler pek çok işlemcilerle ilgili bir soğutma testi yaptım. Thermal throttling'e yakalanmadıkları durumlarda ne kadar performans verebiliyorlar diye. 3580'de Intel ne koyduysa onu her zaman alıyorsun. Isındığı zaman o performansı alabiliyorsun. Çünkü zaten ısınma seviyesi Snapdragon 810'larla kıyaslandığından çok daha kabul edilebilir seviyede. Dolayısıyla bunu aldığında performans, buzluğa da soksan aynı performans. Dubai'de yoğun ateş altı, sıcak altındaki o insanla aynı performans.
Önemli bir konu bu. Telefonun genel olarak ısınmasına baktığımızda da ısınan telefon değil. Şimdi ısınan telefon ne oluyor? Web'de gezerken, sosyal medyada gezerken falan rahatsız edici derecede telefonun ısındığını hissedersin. Bazı modellerde var bu ne yazık ki. Zenfone 2 öyle bir telefon değil. Bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz.
Tabii şimdi şunu da söylemek lazım. Biz hani teknoloji takip edenler bizi anladığı için sorun yok. Isınan, hani ısınmayan telefon derken her telefon ısınıyor. Ama bu rahatsızlık veren ısınma seviyesinde olan bir telefon değil. Dolayısıyla orada Intel'in 22 nanometre üretim teknolojisinin bariz bir avantajı var. Zaten şu an bir sıralama yapsak. Exynos 7420 14 nanometre. Altında bu var 22 nanometre. Sonrasında 28 nanometre işlemciler geliyor. Performans ve teknik konfigürasyonu olursa olsun üretimin daha gelişmiş bir noktada olması sana ya performans anlamında daha fazlasını veriyor ya da benzer performans seviyesinde daha az ısınma olarak yansıyor. Bu da öyle o telefonlardan bir tanesi.
Peki pil konusu önemli. Pil konusunda genel olarak karşılaştırdığımızda ise evet, kabul edilebilir bir pil sunuyor. Ama 3000 mAh'den beklediğin o 1,5 gün 2 gün kullanım sunamıyor.
Yok yani ben sana söyleyeyim. Ya bir gün çok net rahat bir şekilde tamamlıyorsun. Hani evden sabah %100 şarjla çıktığın zaman ortalama günlük kullanım senaryoları çerçevesine bakacak olursak eğer eve geliyorsun ve hala belli bir şarjın oluyor. %15-20'ler civarında şarjın oluyor ama 3000 mAh'i kullanan ya da o büyük depoya sahip diğer cihazlara baktığımız zaman 2 günü tamamlayabildiklerini görüyoruz kimi zaman. Bu o seviyede bir telefon değil. Onu söylemek gerekiyor. Neden dolayı böyle? Dediğim gibi ekran tarafı büyük bir handikap. Ekran özellikle pile darbe indiren unsurlardan bir tanesi. Ve diğer taraftan bu telefonun Android 5.0 var. Android 5.0'ında vaat edilenin aksine pilden ekstra pil kaçakla neden olduğunu da biliyoruz. Evet,
pilden göğe tasarruf ettirecekti bu sürüm ama pil daha fazla harcayan sürümlerden bir tanesi.
Mühendisler galiba orada ters anlamışlar. Ya da herhalde. İngilizceyi tam anlayamayan bir Hindistanlı mühendise denk gelmiş orada arkadaş muhtemelen. Çünkü o Project Historian denen pilin ya da Project Spartan denen pilin daha iyi kullanılmasını sağlayan teknolojiler 5.0'da çalışmadı. 5.01 ya da 5.02'ye yükselmesi gerekiyor bu telefonun. Orada da tabii bu kadar derin bir özelleştirmenin hani büyük güncellemelerden ziyade bu ara güncellemelerde ne zaman olanak tanır ondan emin değilim işte.
Zenfone 2 öncesinde o kadar büyük sorunlar yaşandı ki yurt dışına bile baktığımızda güncelleme konusu hep bir muamma ve soru işareti olarak bırakılmış Zenfone 2'de. Zenfone 2'nin bence önemli ve düşünülmesi gereken konulardan bir tanesi kutudan çıktığı gibi Android 5.0 ile gelmesi. 5.0.1 bile değil telefon yani.
Yani ki yeni bir telefon. Dünyada Mart ayında çıktı. Türkiye'de işte bugünlerde piyasada yaygınlaşıyor. Bakıldığı zaman ise önceki sürüm Android'ler zaten aylar öncesinden lanse edilmiş durumda. Dolayısıyla burada bir, belli bir müdahalenin olması gerekirdi diye düşünüyorum. Tabii ki Asus'un da kendi ölçeğinde sunduğu değişik ve gelişmiş bazı pil tasarruf modları var ama şunu kabul etmek gerekiyor. Kullanıcıların hiçbirisi genelde o modlara çok girmiyor. Bazen %1 pilin kaldığı zaman hadi onu da bir deneyeyim. Biraz daha pilim gitsin diyorsun yani eğer bir batarya taşınabilir powerbank gibi bir ürün yoksa ama genelde evden işe işten eve gittiğimiz için o modlara çok girmiyoruz. Girmediğimiz durumlarda da telefonun kendisinin pil tasarrufu yapabilecek özelliklere sahip olması gerekiyor. İşte o noktada bu telefonun bazı handikapları var. Başta ekran olmak üzere yazılım tarafının daha iyi optimize edilmesi gerekiyor. Daha en azından 3000 mAh'ın hakkını verebilmesi için.
Videonun sonuna geldik aslında. Bütün her şeyine değinmiş olduk aşağı yukarı. Şimdi genel olarak ben ilk önce kendi yorumdan başlamak istiyorum. Telefonu genel olarak değerlendirdiğimde kullanırken açıkçası kullanırken hızından, performansından ben bir sıkıntı hissetmedim. Genel olarak rahat bir kullanım sundu benim için. Keyifli bir telefon oldu. Web'de gezerken, sosyal medyada işlerimi görürken, test için oynarken ben telefonda çok oyun oynayan biri değilim. Genel olarak performansı ya olmamış dedirtmedi. Ama fiyatını göz önüne aldığımda zaten bu fiyat seviyesinde de artık olmamış dedirten telefon sayısı neredeyse çok az. Yani bugün Zenfone 2'yi bile, Zenfone 2 diyorum pardon, Xperia Z2'yi bile bulabiliyorsun, G3'ü bulabiliyorsun bu fiyat seviyesinde ki bunlar hiç fena telefonlar değiller sundukları özelliklere göre. Zenfone 2 açıkçası 64 GB'lık modelini de baz almak biraz hata olabilir, 32 GB'lık modelini baz almak
16'ya
lazım.
16'ya kadar inebilirsen 16'ya artık bu saatten sonra yani uzaklaşmak gerekiyor diye
ne yazık ki Android'de biraz sıkıntılı oluyor. İlk çift SIM kart desteğine sahip olması, SD kart yuvasının bulunması.
FM radyo var mesela.
Bu evet, FM radyosunun unsur bulunması genel olarak. 5.5 inç ekranda sunduğu kalite ve ek fonksiyonlar özelleştirilmiş arayüz. Tamam, hani bazen güncellemede sıkıntılı neden olabiliyor ama kullanım kolaylığı sağlayan avantajları da var. Kötü bir telefon asla değil.
Yok değil.
Ama sınıfında da fiyat performans ödülü alacak bir telefon değil. Yani açıkçası alan insanı pişman etmez ama koşarak gidip almak için de ben bir neden görmüyorum.
Şimdi ben sana çok net bir şey söyleyeyim mi? Yani ben bu telefonun 64 GB en hızlı işlemci versiyonunu sana da aldım, bana da aldım. 890 liraya falan geldi. Evet. Çok memnunum ve çok mutluyum. O fiyata bu böylesine donanıma sahip bir telefon alabildiğin için ama aynı donanım Türkiye'de 1499 lira. Şimdi biz mobilitede bunu konuştuğumuz zaman Asus Türkiye hemen bize yanıt verdi. Sağ olsunlar takip ettikleri için anında bizim iletişime geçtiler. Onların belli bir fiyat hesabı var. Onlar diyorlar ki işte ÖTV'si, KDV'si, FM radyonun bile tek başına %50 etkisi var. Türkiye diğer ülkelerden farklı olarak 1 yıl değil 2 yıl teknik servis garantisi veriyor. Onun da bir ekstra bir maliyeti var vesaire vesaire koyduğumuz zaman fiyat bu noktaya geldi. Şimdi bakıldığı zaman 64 GB 1499 lira için o zaten çok uzak bir seçenek. Çünkü ya 1500 liralara girdiği zaman çok fazla seçenek var.
Evet, yani hani, çoğalıyor.
Evet 64 GB bulamıyorsun belki 1500 liraya telefonu ama kamerası daha iyi olan, pili benzer seviyede ya da daha iyi olan ve yazılım güncellemesi konusunda
daha sorunsuz.
Kafanızı yastığa koyduğunuzdan daha rahat edebileceğiniz telefonlar var. Dolayısıyla 16'ya 32'ye inmek gerekiyor orada da. Bence 32'lik telefon 999 lira gibi fiyatlandırmayla gelseydi bu benim arzum tabii
ki. O zaten şey olurdu o zaman. Epic efsane telefon.
Rekord ne olur? Çünkü şimdi ben bu incelemeyi yaptım. Fiyattan dolayı telefonun bazı sıkıntıları var diyorum. Aynı telefonu Amerika'daki adam inceliyor. Diyor ki fiyat performans şampiyonu. Evet. Şimdi yani
hiç o zaman alttaki ışık aydınlatması yok. Kapağı açarken zedelendi. Güç butonu yukarıdaydı. Bunları o zaman hiç dillendirmezsin.
Ama tabii burada Asus'un globalde şunu da düşünmesi gerekiyordu. Bu benzer politika hesap tüm üreticilerin önündeki en büyük tehdit. İlk telefonun fiyat performans anlamında müthiş bir başarıya imza atıyorsa. Şimdi aynı sıkıntıyı biz belki OnePlus 2'de de göreceğiz.
Evet.
Kendileri söylüyorlar 300 dolara satamayacağız diye artık. Şimdi Zenfone 6'yı 800 liraya, Zenfone 5'i de 600 liraya satınca o dönemde çok fazla seçenek yoktu. Şimdi Çinlisi, Minlisi bir sürü seçenek var ama beklenti çok yüksek oldu. Bir de şöyle bir durum söz konusu oldu. İlk Zenfone 2 Amerika'da senin katıldığın lansmanda lanse edildiğinde Asus'tan bağımsız olarak bütün haber kanalları 249 dolara 4 GB telefon geliyor diye duyuru yaptılar.
Ben özellikle orada sormuştum biliyorsun videoda da belirttim. Orada
senle konuştuk
bu fiyat 4 GB'lık olmayacak dediler.
Kaldı ki şöyle aslında Asus verdiği sözden geri dönmemek adına ne yapmış? Çok ufak bir nüans farkı farklı konfigürasyonlar yaratmış ortaya. 4 GB RAM sadece 3580'de değil.
Evet.
Daha yavaş işlemcili versiyonda da var. Yani toparlayacak olursak eğer fiyattan bağımsız olarak düşündüğümüz zaman telefon güzel bir telefon. Eksikleri var mı? Var. Bence bu telefonun iki tarafta ciddi bir güncellemeye ihtiyacı var. Belki Zenfone 3'te yaparlar. Bir kamera. Kamera yani rekabetçi değil onu söyleyeyim. Evet. İkincisi ekran. Ekran konusunda da bugün daha düşük fiyat kategorilerinde daha iyi. Yani hani bazı telefonlar var 750 liraya satılan ekrana bir bakıyorsun sanki ikonlar canlı resim gibi değil mi?
Evet.
öyle etki yaratabilen telefonlar da var. Muhtemelen zaten Asus da bunların farkındadır diye düşünüyorum ama telefonun fiyatını da gözün olarak satın alan kullanıcı rahatsızlık yaşamaz. Keyifle de kullanır çünkü özellikle performans tarafında çok iyi bir telefon. Ama bence fiyat ayarlamasında gidilen bir telefon. Orada G3 gibi seçenekler var. Xperia M4 Aqua'ya hiç girmiyorum. 8 GB olduğu için şu anda o da ondan kaybediyor.
8 GB kafadan bence orada en büyük sorun.
Aynen, burada bu telefonun en büyük rakibi. Muhtemelen Disco Elite de belki seçenek olarak görünebilir ama.
Ama o da güncellemesi sıkıntı.
Onda da bir sıkıntı var. Belki yenisi gelecek, onu da bilemiyorum.
Evet, 5.0 için çalıştıklarını duydum ama o da kim bilir ne zaman gelir.
Evet, onu da kategori dışı bıraktığımız zaman ne kalıyor karşımıza? LG G3 kalıyor, Xperia Z2 kalıyor ve 64 GB'ın dikkat alırsan eğer biraz daha öste çıktığın zaman da Galaxy S5'ler gibi bazı başka seçenekler de var. Hatta yine o fiyat segmentinde Galaxy Note 3'leri de bulabiliyorsun. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman ilk telefon etkisini yaratabilmek için ya fiyatını düşüreceksin ya da ilk Zenfone ailesi kadar da yüksek beklentiler içerisine girmeyeceksin.
Burada bir soru var. Düşük işlemcili 16 GB'lık versiyonda o işlemcinin performansı neye denk geliyor? O da alınabilir mi?
Ben eğer markete gidip bu telefon olacak olursam eğer düşük işlemcili versiyonunu almam. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Bazıları diyebilir ki arada fark olur, fark olmaz vesaire ama zaten bu telefonların yaygınlaşabilmesi adına en iyi donanımı makul fiyatla vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Alan kullanıcı yine pek çok noktada rahatsızlık yaşamaz. Çünkü dediğimiz gibi işlemcinin frekansı düşük ama toplam paket yine 4 GB RAM vesaire gibi.
Zenfone 6'dan hızlı her türlü zaten ki Zenfone 6 hızlı telefon.
Tabi ve Zenfone 6'nın dışında bu fiyat segmentinde satılan bazı başka telefonlardan da hızlı olabilir. Sonucunda bu telefon az önce Huawei Asset G7'yi kamerası daha iyi bir telefon olarak gösterdik ama bunun içerisindeki işlemci bir yavaş versiyonu bile Snapdragon 410'dan daha hızlı, onu da söyleyelim. Toparlayacak olursam eğer ben telefonu genel olarak beğendim fiyat bağımsız olarak düşündüğüm zaman ama eksikleri var. Bu eksiklerin bazıları önemli eksikler. Fiyatla beklediğimiz oranda rekabetçi değil.
Değil ama 16 GB'lık versiyonu yine kabul edilebilir bir fiyata sahip. Çünkü SD kart yuvasına sahip ve sonuç olarak 16 GB da hemen dolmayan bir bellek. Hani o küçük uygulamalarla.
SD kart takabilirsin. Onu söyleyeyim.
Evet, SD kart takıp kullanabilirsiniz.
Ama hani orada da şu var. Bugün Android'deki bütün uygulamalar da SD karta taşınmıyor.
Ne yazık ki
öyle
işte,
bir handikap
evet
da var. Yurt dışı fiyatıyla alabilseydik 2015'in telefonu olarak ben bu telefonu anlatırdım. Çok kesin çünkü. Çok evet, hızlı ve çok uygun bir fiyata sahip bir telefon. Bugün itibariyle Türkiye'deki vergilendirmenin biraz tokadını yemiş telefonlardan bir tanesi ama Asus'u tebrik etmek gerekiyor. Yine ortaya güzel bir telefon çıkarmış. Çünkü telefonu alıp kullandığın zaman keyifle kullanıyorsun.
Evet. Bu videomuz derdiyle beraber çok uzun bir zamandır sizlere daha ilk lansmanından sonrasına kadar detaylarıyla aktardığım Zenfone 2 bir kez daha yorumlarımızda aktardım.
Bizim kadar konuşan olmamıştır. Mobilitelerde de anlattık çünkü baya baya.
Evet. Zaten hala da lansmandaki ön incelememiz yukarılara çıkmaya devam ediyor. İzlenmeye devam ediyor. Bundan sonra takdir sizin, yorumlarınızı bekliyoruz. Alınır mı alınmaz mı? Nesini beğendiniz, nesini beğenmediniz? Alanlarınız da vardır mutlaka.
Şey de yapabiliriz aslında. İstiyorlarsa aynı segmentteki telefonlarla kıyaslamalar da yapabiliriz.
Evet. Orada merak hangi telefonlar varsa merak ediyorsanız onları da söyleyin, yan yana koyalım. Kıyaslamasını yapalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.